Ayrım 7. Yeniden kentinize geldim. Evinizin önünde bekledim. Evinizden çıkınca adım adım, sokak sokak sizi izlemeye başladım. Sizi böyle uzaktan izlemek bile bana büyük bir mutluluk veriyordu. Ama zaman sınırlıydı. Kendi ülkeme dönmek zorundaydım. Koca volkanı aşıp ülkeme döndüğümde size duyduğum sevgi vazgeçilmez bir hal aldı. Birkaç gün sonra babama yine insanların arasına gideceğimi söyledim. Babam uzun uzun yüzüme baktıktan sonra "Bana doğruyu söyle kızım. Orada bir insanoğluna aşık oldun değil mi?" diye perilere özgü şaşmaz öngörüsüyle sordu. Sustum. Suskunluğum düşüncelerini onaylıyordu. Babam üzüntüyle başını salladı. "Bu sevda olmaz kızım," dedi. "Siz farklı türde canlılarsınız. O zavallı bir yaratık. Bizler kadar güçlü değil. Onunla anlaşamazsın." Babama hiçbir şey söylemeden huzurundan ayrıldım. Odama kapandım. Kimseyle görüşmemeye başladım. 2 gün sonra babam çağırttı. "Peki," dedi. "Ben bir baba olarak üzerime düşeni yaptım. Seni uyardım. İlla da istiyorsan Zümrüt'ü Anka'yı gönderelim, alıp getirsin onu. Fakat bir koşulum var. Sevdiğin bu insanı sınamak istiyorum. 40 gün burada bizimle yaşayacak. 40 gün boyunca istediği her şeyi yapacak. Yalnızca sana dokunmayacak. Bu sabrı gösterir de 40 gün sana dokunmazsa, o zaman 40 gün 40 gece düğün yaparak sizi kendi ellerimle evlendireceğim. Ama 40 gün dolmadan sana dokunursa onu aldığımız yere geri göndereceğim. Bir daha da hiç görüşmeyeceksiniz. Bu koşulumu kabul edersen onu hemen buraya getirtirim," dedi. Önerisini sevinçle kabul ettim. Babam ise düşünceliydi. "Yerinde olsam bu kadar çabuk sevinmem kızım," dedi. "Umarım senin istediğin olur ama bana sorarsan pek umutlu değilim." Babamın sözlerini aldırmadım bile. Beni asıl düşündüren konu beni sevip sevmeyeceğinizdi. Öyle ya, sizin olan bitenden haberiniz yoktu. Ben kendi kendime gelin güvey oluyordum. Peri kızı bir an konuşmayı bırakıp soru dolu gözlerini bana çevirdi. Uzun uzun yüzüme baktı. "Kim bilir, belki başka bir sevdiğiniz bile vardır," dedi. "Hayır, hayır, sevdiğim kimse yok," dedim. Sonra aceleciliğimden dolayı utanç duydum. Peri kızı gözlerinde gizlemeye gerek duymadığı bir coşkuyla beni süzüyordu. Bakışları cesaretimi arttırdı. Sözlerimi sürdürdüm. "Yani siz o kadar güzel, o kadar etkileyicisiniz ki ilk görüşte ben de size sevdalandım," dedim. Peri kızının gözlerindeki parıltı neredeyse sevinç gözyaşlarına dönüşecekti. "Şu anda ne kadar mutlu olduğumu anlıyorsunuz öyleyse," dedi kekeleyerek. Onu çok iyi anlıyordum. Çünkü aynı duyguları ben de hissediyordum. Söyleyeceklerimin hissettiklerimi tamı tamına ifade etmesi olanaksızdı. Yine de bir şeyler söylemeliydim. Ama tüm çabama karşı o cılız, o yetersiz, evetten başka bir sözcük çıkmadı ağzımdan. Hiç bu kadar sarsıcı bir duygu yaşamamıştım. Bilinmez bir güç beni peri kızına çekiyordu. Neredeyse ona doğru uzanıp narin bedenine sarılacaktım. Ama birden peri padişahının koyduğu yasağı anımsadım. Kendimi kontrol etmeliydim. Bakışlarımı ondan kaçırdım. Peri kızı durumumdan habersiz, "Gelin size sarayımızı gezdireyim," diyerek beni içeri götürdü. Sarayın içi dışından daha muhteşemdi. Bizim padişahın sarayı bunun yanında bir oduncunun kulübesi gibi kalırdı. Her yan beyazlı, kırmızılı mermerlerle kaplıydı. Ama sakın ola ki mermerin soğukluğu sinmiş sanmayın bu görkemli sarayın içine. Tavandan sarkan kristal avizelerin altında binbir maharetle işlenmiş nakış nakış halılar, geniş koridorları süsleyen Çin işi vazolar, fil dişinden yontulmuş birbirinden harika biblolar öyle büyük bir beceriyle yerleştirilmişti ki saraya giren kim olursa olsun bu görkem karşısında ezilmez, içi sıcak duygularla dolardı. Yani olanca zenginliğine karşın soyluluğun, o soğuk, insana üstten bakan havası yoktu bu sarayda. Pencereleri kaplayan sarılı lacivertli vitraylar ışığı kırıyor, güneş yer değiştirdikçe sarayın koridorlarında bir renk cümbüşü yaşanıyordu. Bu ışık cümbüşünün içinden geçerek dakikalarca dolaştık sarayı. Gördüklerim karşısında ağzım açık kalmıştı. Ama bakışlarımı peri kızına çevirdiğimde anlıyordum ki sevdalandığım kızın güzelliği karşısında sarayın görkemi hiç kalırdı. İnsan bir an gelir bu saraydan, her biri gerçek bir sanat eseri olan eşyalardan sıkılabilirdi. Oysa hiç kimse peri kızına bakmaktan bıkmazdı. Zaten birinci saatin sonunda gözlerim gezdiğimiz koridorlardan, duvarda asılı eşsiz tablolardan sık sık peri kızına kaymaya başlamıştı. İlgimin dağıldığını anlayan peri kızı, "İsterseniz bugünlük bırakalım, gezimizi yarın sürdürürüz." diyerek beni kalacağım odaya götürdü. Dinlenmemi, gelip yine beni alacağını söyledi. Odada yalnız kalınca yatağın üzerine uzandım. Tatlı bir yorgunluk hissediyordum. Peri kızıyla birlikte geçireceğim dakikaları, saatleri gözlerimin önüne getiriyor, yüreğimden bedenime yayılan esriklikle güzel düşler kuruyordum. Böyle düşünürken uyuyakalmışım. Ne kadar uyudum bilmiyorum. Beni peri kızı uyandırdı. Birlikte yemeğe indik. Peri padişahı 40 gün dolmadan benimle görüşmeyecekmiş. Bu habere sevindim. Ne yalan söyleyeyim, içten içe ondan çekiniyordum. Ama kızına duyduğum aşk öyle güçlüydü ki ondan ne kadar korkarsam korkayım yine de bana engel olmasına izin vermeyecektim. Hem peri padişahından korkmam için fazla bir neden de yoktu. Kızıyla birbirimizi seviyorduk. O da buna karşı çıkmamış, yalnızca bir koşul öne sürmüştü. Bunu gerçekleştirdiğim takdirde kızıyla evlenebileceğimi söylemişti. Yapmam gereken tek şey sabırla 40 günün dolmasını beklemekti. Bu da o kadar zor bir iş değildi. İlk 10 gün daha ne olduğunu bile anlayamadan su gibi akıp geçiverdi. Bütün günüm sarayın içinde ya da dışında sevdiğimle dolaşarak, konuşarak geçiyordu. Böylece bir yandan bu ilginç ülkeyi gezerken bir yandan da sevdiğim kızı daha yakından tanımış oluyordum. Ama 11. gün peri kızının güzelliği aklımı karıştırmaya başladı. Sarayın bahçesinde çevresi sarmaşık güllerle kaplı, içinde sarı balıkların yüzdüğü havuzun yanında dolaşıyorduk. Peri kızı sağ yanımda usulca öne eğilmiş, kırmızı bir gülün yaprağındaki çiğ taneciklerine dokunuyordu. Kumral bukleleri alnına dökülmüş, kalkık dudakları hafifçe aralanmıştı. Geri plandaki çinili havuz, kırmızı güller, her yanı kaplayan nefis çiçek kokuları, bunlara bir de peri kızının güzelliği eklenince kendimi kaybettim. Verdiğim sözü unutarak ona yaklaştım. Peri kızı yaklaştığımı fark edince bir adım geriledi. "Ne yapıyorsun?" diyerek kaygıyla yüzüme baktı. Sesi beni kendime getirmişti. "Hiç," diyerek hemen toparlandım. Peri kızının bakışları yumuşadı. "Ne olursun, biraz sabırlı ol. Ben sana yakın olmayı istemiyor muyum sanıyorsun? Ama başka çaremiz yok. Çok değil, bir ay kaldı. Bir ay sonra düğünümüz olacak. O zaman istediğimiz gibi birlikte olur, gönlümüzce davranırız," dedi. Haklıydı, zayıflığımdan utandım. "Bir daha olmayacak," diye sözler verdim. Ama ertesi gün bir araya geldiğimizde ona dokunmamak için yine kendimi zor tuttum. Omuzlarına dökülen saçları, buğday rengi teni ısrarla beni çağırıyordu. Bu istek dayanılmaz bir hal almaya başlayınca gözlerimi kapayarak kendime engel oluyordum. Onunla birlikte olmak bana işkence gibi gelmeye başlamıştı. Aklım bu anlamsız yasağı kabul etse de içimdeki isteği bastıramıyordum. 25. gün dayanamadım. "Belki bir çözüm olur diye istersen 15 gün görüşmeyelim," dedim. Yüzü üzüntüyle gölgelendi. Onu üzmek istemiyordum ama benim de sabredecek halim kalmamıştı. "Olur," diye mırıldandı uysalca. "Sen nasıl istersen öyle olsun." "Artık dayanamıyorum," dedim. "Baban bize nasıl zor bir koşul öne sürmüş, şimdi daha iyi anlıyorum." Yalvaran gözlerle yüzüme baktı. "Çoğu gitti, azı kaldı. Biraz daha dayanmalıyız." Sustum. Kendime mi yoksa babasına mı olduğunu bilmediğim bir öfkeyle başımı salladım. "Eğer senin için iyi olacaksa bir süre görüşmeyelim," dedi fısıltıyla. Onun bu ezik hali içime dokundu. Yumuşadım. Ben de senden bir an olsun ayrılmak istemem ama dayanamıyorum. Birkaç gün görüşmeyelim. Belki böyle daha kolay olur, dedim. Çaresiz önerimi kabul etti. Ertesi sabah kahvaltımı yalnız başıma yaptım. Kahvaltıdan sonra odama çekildim. Öğleye kadar dışarı çıkmadım. Öğle yemeğinden sonra kaldığım odaya döndüm. 3 günü böyle geçirdim. 4. gün sıkılmaya başladım. Ama katlandım. Hiç dışarıya çıkmadım. 5. gün öğle yemeğinden sonra sarayın bahçesine, çinili havuzun kenarına indim. Havuzun başında durmuş, suda salınarak yüzen balıkları izliyordum ki birinin yaklaştığını hissettim. Döndüm. Peri kızıydı. Gözleri sevgiyle ışıyarak yaklaştı. Onu görünce gülümsedim. Gülümseyişimden cesaret almış olacak. "Bu kadar ayrılık yetmez mi?" diye sordu kırık bir gülümsemeyle. Ben de onu çok özlemiştim. Dokunamıyordum ama hiç değilse birbirimizi görerek, konuşarak içimizdeki deli sevdayı oyalayabilirdik. "Haklısın, yeter," dedim. Böylece yeniden eski günlerimize döndük. Bu kısa ayrılık süresinde bile birbirimizi çok özlemiştik. İlk günümüzü söyleşerek, dolaşarak geçirdik. Ama daha sonraki günlerde yine zor anlar yaşamaya başladık. Beni ona çeken istek her gün biraz daha artıyordu. Davranışlarıma söz geçirememekten korkuyordum. Peri kızı daha sakindi. Ondaki bu soğukkanlılığa şaşıyordum. Aşık olan biri kendini nasıl bu kadar kontrol edebilirdi? Yoksa peri kızı yanılıyor muydu? Bana aşık değil miydi? Belki de peri padişahının söyledikleri doğruydu. Belki de biz insanlar gerçekten de zayıf yaratıklardık. Yoksa periler gereğinden çok mu mantıklıydılar? Eğer öyleyse perilerin insanlardan üstün oldukları da tartışma götürürdü. Çünkü yalnızca akıldan oluşan bir yaratık hem akıl hem de duygudan oluşan insandan daha zayıf sayılmaz mıydı? Belki de peri kızınınki gerçek bir aşk değil de geçici bir hevesti. İçimden ona, babasına, tüm perilere kızmaya başlamıştım. Peri kızı bendeki soğukluğu fark etmişti ama buna bir anlam veremiyordu. Bir haftada böyle geçti. Benim düşünceli halim giderek artıyordu. Peri kızı üstüme düşüyor, beni hoşnut etmek için tatlı diller döküp oyunlar icat ediyordu. Ama bunların hiçbiri beni düşüncelerimden kurtaramıyor, tasalı halim geçmiyordu. 38. gün peri kızı sabahleyin erkenden yanıma geldi. "Bugün sarayın dışına çıkalım," dedi. "Yakında bir göl var. Gidip piknik yapalım." Önerisini isteksizce kabul ettim. Göl kenarına gidince sanki ne değişecekti ki? "Çok güzel bir yerdir. Orayı seveceksin. İkimiz için de değişiklik olacak," diyerek beni isteklendirmeye çalıştı. Keyifsizliğim azalmadı ama onu memnun etmek için kabul ettim. Saray ahçısının bizim için hazırladığı piknik sepetini alıp saraydan çıktık. Asırlık ağaçların arasından geçerek ormanın içlerine doğru yürüdük. Yarım saat sonra ağaçlar seyrekleşti. Önümüze rengarenk hercai menekşelerle kaplı küçük bir tepe çıktı. Küçük tepeyi aşınca masmavi bir göl serildi ayaklarımızın altına. Gölü görünce iyi ki peri kızına dinledim de buraya geldim diye düşündüm. Kıyıdaki sazlıkta balıkçıl kuşları birbirleriyle şakalaşarak neşeli neşeli dolaşıyorlardı. Gölün durgun suları arada bir dalgalanıyor, çılgın bir balık güneşe doğru yükselip sonra hızla yeniden suya düşüyordu. Ancak kutsal kitaplarda anlatılan cennet bu kadar güzel olabilirdi. Bütün sıkıntılarımdan kurtulduğumu hissettim. Artık yalnızca ben, sevgilim ve bu göl kıyısı vardı. Bizim dışımızdaki her şeyi unutmuştum. Göle yaklaşıp parıltılı sulara dokunduk. Suların serinliği parmaklarımızdan bütün bedenimize yayıldı. Gölle bir bütün olduk. Eski neşeme kavuştuğumu gören peri kızı mutluluktan uçacak gibiydi. Dakikalarca göl kıyısında koşuştuk, şakalaştık. Yorulunca kıyıdaki geniş gövdeli salkım söğütlerden birinin altına oturduk. Gölden esen incecik bir yel tatlı tatlı tenimizi okşuyordu. Peri kızı sırtını salkım söğüdün gövdesine vermiş, gözlerini hafifçe kısmış, belli belirsiz gülümseyerek yaşadığı anın tadını çıkartıyordu. Yüreğim usulca kıpırdanmaya başlamıştı. Ağzımın kuruduğunu hissettim. bedenimi bir titremedir aldı. Peri kızı ise benim durumumdan habersiz öylece gülümseyip duruyordu. Ona dokunsam ne olurdu? Yalnızca bir kerecik. Alnına düşen şu yaramaz perçemi düzeltsem peri padişahı nereden görecekti? Göremezdi tabii. Biz de bu yasağı çok ciddiye almıştık. Elim kendiliğinden peri kızına doğru uzandı. Saçlarına usulca dokundum. Parmaklarımda saçlarının yumuşaklığını hissediyordum. Peri kızı saçlarına benim mi yoksa rüzgarın mı dokunduğunu anlayamamış olacak ki karşı çıkmadı. İşte ona dokunmuştum. Hiçbir şey de olmamıştı. Cesaretim arttı. Elimi aşağıya, yanağına kaydırdım. Peri kızı elimi hissedince irkilerek gözlerini açtı. ''Ne yaptın?'' diye bağırarak başını geri çekti. Gözlerinde derin bir kaygı vardı. ''Kimse görmedi, kimse görmedi!'' diye aceleyle fısıldadım. Gözlerindeki kaygı kaybolmadı. ''Her şey bitti!'' dedi. ''Her şey bitti!'' ''Hiçbir şey bitmedi, bak işte yanındayım!'' demeye kalmadı. Yeri göğü inleten bir ses duyuldu. ''Aldığın yere götür!'' Bu ses 3 kez gürledi. Aldığın yere götür. Aldığın yere götür. Önce peri kızının, sonra mavi gölün, en sonunda ormanların gözlerimin önünde kaybolduğunu, yeryüzünün karanlığa boğulduğunu gördüm. Ortalık yeniden aydınlandığında kendimi minarenin şerefesinde buldum. Vakit öyleydi. Tıpkı Zümrüdü Anka'nın beni minareden alıp götürdüğü günkü gibi tek başımaydım. Hemen ayağa fırladım. Telaşla gökyüzünde Zümrüdü Anka'yı aradım. Ama engin mavilikte belli belirsiz süzülen beyaz bulutlardan başka bir şey göremedim. Düş kırıklığı içinde yere çöktüm. Ben ne yaptım diye dövünmeye başladım. Az sonra merdivenlerde ayak sesleri duydum. Gelenler cemaatten kişilerdi. ''Hayrola hoca?'' dediler. ''Ezan için yukarı çıktın, ne ezan okudun, ne aşağıya indin. Ne oldu, yoksa hastalandın mı?'' Onların sorularından anladım ki yaşadıklarımın hepsi bir ezan vaktine sığacak kadar kısaymış. Beni yıkılmış bir halde gören cemaat, ''Zavallının başına güneş geçmiş, götürüp yatıralım da biraz dinlensin.'' diyerek minareden indirdiler. Ertesi gün kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Öğle vakti evden çıkarak camiye doğru yürüdüm. Camiye yaklaşınca gözlerim minarenin alemine takıldı. Bir de ne göreyim? Aman Allah'ım! Zümrüdü Anka orada durmuyor mu? Telaşla minareye doğru koştum. Minarenin merdivenlerini birer ikişer tırmandım. Ama şerefeye çıktığımda ortalıkta ne Zümrüdü Anka vardı ne de ona benzer bir kuş. Büyük bir düş kırıklığı içinde ağlayarak minareden indim. İşte o gün bugündür her öğle namazında camiye geldiğimde minarenin aleminde Zümrüdü Anka'yı görürüm. Belki peri padişahı beni affetmiştir diye umutla koşarak minareye çıkarım ama yukarıda Anka kuşunu bulamam. Çaresizlik içinde dövüne dövüne ağlayarak aşağı inerim. Öyküsünü bitiren müezzin yüzündeki kederi gizlemek için başını önüne eğmiş. Padişah teselli edercesine elini dostça adamın omzuna koymuş. Müezzin başını kaldırarak ''Benim için üzülmeyin, bunu hak ettim.'' demiş. ''Bilemiyorum.'' demiş padişah. Bu yargıya katılmadığını belli eden bir ses tonuyla insan hem aşık hem de sabırlı olabilir mi? Bir kelebeğin ömrü kadar kısa olan aşk o bekleyiş sırasında solarak yakıcılığını yitirmez mi? Yaptığın tümüyle yanlış mıydı? Bilemiyorum. Padişahın söylediklerine ne müezzin ne de vezir yanıt vermiş. Başları önde düşünüp kalmışlar. Padişah ile vezir o geceyi de müezzinin evinde geçirerek ertesi gün demircinin kentine doğru yola çıkmışlar. 4 gün 4 gece yol gitmişler. 4. günün akşamı varmışlar kente. Demircinin kapısını çalmışlar. Demirci onları güler yüzle karşılamış. İçeri buyur etmiş. Padişah ile vezir temizlenip karınlarını doyurduktan sonra demirci, "Öğrenebildiniz mi müezzinin öyküsünü?" diye sormuş. Bizimkiler müezzinin öyküsünü aynen duyup işittikleri gibi demirciye anlatmışlar. Demirci büyük bir ilgiyle dinlemiş onları. Öykü bitince, "Vah zavallı adamcağız, vah!" demiş. "İnsanoğlu böyledir işte. Bir ömür boyu güzele ulaşmak için çabalar durur. Ama aşk ayağına geldiğinde birazcık sabır gösteremez. Yazık olmuş müezzine, yazık. Ya peri kızına ne demeli? Baştan yanlış tutmuş işi. Sen tut bir insana gönül ver. Gerçi ona ne diyeceksin? Gönül bu. Söz dinler mi?" "Öyle," demiş padişah. "Gönül rüzgar gibidir. Ele avuca sığmaz. Dilediğine akar gider. Sana da yalnızca bakmak, olacaklara katlanmak kalır." Vaktin ilerlediğini gören demirci, konuklarının rahatını düşünerek, "Eh, artık sizin yatağınızı açalım da bir güzel uyuyun. Yarın kahvaltıdan sonra ben de kendi öykümü anlatırım size," demiş. Ama bizim padişah ile vezirin merakı yorgunluklarından daha ağır basmış. Demircinin önerisine hemen karşı çıkmışlar. "Biz yorgunluğumuzu attık. Eğer sakıncası yoksa öykünü şimdi dinlemek isteriz," demişler. Konuklarının kararlılığını gören demirci, bakmış ki kurtuluş yok, başlamış anlatmaya.